Ben Tansel Erdem Yılmaz, Dinlesen Seversin'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Üretmek, hayatta sürekli peşinden koştuğumuz ancak türlü tümseklere takılıp bir türlü arzuladığımız biçimde kavrayıp bağrımıza basamadığımız bir hayal. Belki bir gün kavuşursak üretme hakkında ne konuşurduk? Bu sohbeti yapabilen birini bulursam demiştim ki buldum. Bu bölümde konuğum Aposto Radyo'da yayınlanan Üretim Kaydı Podcast'inin yapımcısı Esra Ece Kuleci. Ece hoş geldin.
Hoş bulduk.
Bu bölümde üretim üzerine konuşacağız ama üretimin kaydı üzerine konuşacağız. Şimdi üretimi konuşmak ayrı bir konu ama üretimi kaydetmek farklı bir talebin sonucu gibi geliyor bana. Yani hem üretmek hem de arşivlemek üzerine düşünen birisin. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ben senin zihnindeki o ufak tefek klasörlere girmek istiyorum ve senin kayda alma, arşivleme ve belki hepimizin o arada kaldığı ya ben acaba bunu hiç arşivlemesem buna daha mı çok kıymet veririm? Yani konser izlerken kaydeden insanlar gibi mi hissederim? Yoksa bunu arşivlersem 50 yıl sonra bunu dinleyecek olanlar iyi ki arşivlemiş mi der? Yani bu ikisi arasında ne kadar çok gidip geliyorsun ve o gidiş gelişlerinde şu an bulunduğun noktayı nasıl buldun?
Klasörler bu arada öyle minik minik değil. Onu böyle bir itirafla başlayayım. Baya böyle baş ağrısı yapacak kadar fazlalar ve ağırlar yani. Ya çok farklı bir talebin sonucu olduğuna katılıyorum. Çünkü böyle başta ben de böyle ya bir dakika ben saçma bir şey düşünüyorum galiba. Ya da hani bunu ben nasıl yapacağımın yolunu böyle çok net bir şekilde çizdim diyemem. Hani böyle anlamaya çalıştım. Konser örneği güzel oldu. Biraz oradan da başladı aslında. Ben konserlerde böyle çok video çeken bir insan değildim. Daha böyle anda kalırdım. İşte yaşamayı çok severdim falan. Ama pandemide o kapanmada bazı şeyleri hatırlayamadığımı böyle fark ettim. Ve hani böyle dönüp bakabileceğim bir kaydım yok elimde. Ve böyle o YouTube'daki kötü konser videoları olur ya. Hani bazı kişiler bütün konser boyunca çeker ve sen oradayken şey dersin. Bu ne yapıyor şu an? Niye eğlenmiyor? Niye bütün konseri kaydediyor falan dersin ya. Onu gördüm ben sebebini yani. YouTube'da böyle bir sürü kanal var ve hani oralara girip aa bu konser böyle olmuştu. Evet şu an ben mesela bu taraftaydım kayda alan kişinin falan gibi bir bellek yoklaması içerisinde olduğumu fark ettim. Şu anda yine mesela yani bir konserdeyken de bir tiyatro oyunundayken de hani böyle kaydetmek, bunu arşivlemek falan böyle bir sürü şeyde gidip geliyorum. Hatta yani çok güzel bir örnek vereceğim buna daha dün yaşadığım için. Sonra da toparlayacağım böyle kendi kafamda. Dün Harika Şeyler Listesi'ni izledim Alan Kadıköy'de ve çok ilginç bir deneyimdi. Çok interaktif bir oyun. Işık kapanmıyor oyun başlarken ve seyirciler ışığın altında. Sahnede böyle zaten. Yani herkes birbirini de görebiliyor ve oyuncuyu da görebiliyor. Zaten oyuncu böyle seyircinin arasında dolanıyor, katıyor. İşte böyle kelimeler var. O sayı söylediğinde seyirci elindeki kartı okuyor falan. Ve o an şunu düşündüm. Mesela kartı okuduğunda biri yanındaki arkadaşı hemen o anı kaydetmek için telefonu açıyor. Hani bu yasak değil. Çünkü hani zaten ışıklar açık. Kimse rahatsız olmuyor. Hani telefonun rahatsız eden bir yanı yok. Şöyle bir şey var aslında. Bunu başkalarına anlatmayı ya şey buluyor. Ya yorucu buluyor ya da bana inanmayacaklar. Benim bunu bir şekilde şey yapmam lazım. Göstermem lazım gibi bir şey. Şu anki motivasyonumuz bir tık o. Ama ilerisi için hani ben bunu işte çocuğuma mı gösteririm işte 10 sene sonra bakıp hatırlarım falan. Ya bunun böyle o kadar kötü bir şey olmadığını kabullendim ben aslında. Şu an ben de mesela anda kalmak ve bunu yaşamak, kaydetmek arasında biraz zorlanıyorum. Kaydetmediğim şeylerle ilgili şöyle bir kayıt yöntemi yapıyorum kendi adıma. Yani bir konserden çıkınca ya da bir oyundan çıkınca hemen not alıyorum. Yani tüm hislerimi, ne olduğunu. Ya mesela dünkü oyunda Berem'i kaybettim oyun etişim derken bunu yazdım mesela gibi. Hani o bir yandan zihnimde de böyle bir neyi hangi gün yaşadım hissi de böyle kalsın istediğim için. Bu yine aslında telefona kaydalmak yani her şeyi yazmak. Bu kötü bir şey değil ya. Eskiden şey vardı hani böyle defterlere günlük tutalım falan hani öyle bir şey değil kaydetmek. Bunu biraz anladım ben bu süreçte. Yani telefonda gerçekten kendime kurduğum bir WhatsApp grubu var ve o kadar saçma kelime notları var ki yani bazen bunu ben niye yazmışım falan dediğim de oluyor bu arada yani. Garip bir şekilde. Ama güzel.
Çok da garip değil. Yani burada şöyle bir ikilemle de insan karşılaşıyor. kaydederken ne sahikle kaydediyorsan kaydet, dışarıdan nasıl göründüğüne bir şekilde onun kararını vermen gerekiyor. Yani biz genel olarak konser izlerken orada kaydeden işte 1000 kişilik bir konserde 800 kişi kaydediyorsa şunu diyoruz: oradaydım demek için kaydediyorlar. Yani anı kaçırıyorlar diyoruz. Ama sen orada şunu diyorsun: oradaydım ve şu sebeple oradaydım diyerek onu bir şekilde kaydediyorsun. Yani aslında programın adı ya da yaptığın şeyin adı üretim kaydı değil de kayıt olsaydı çok daha yüzeysel kalacaktı belki. Orada işin zor bir kısmı şu: yani bu yaptığın kayıt işlemi konusunda çevreyi ikna edebilmek zor. Yani senin yaptığın işten bahsetmiyorum. Yani bir şeyleri kaydederken önce şu şeyi vermek gerekiyor önden: bakın ben bunu Instagram için kaydetmiyorum, bakın ben bunu insanlara ben oradaydım demek için kaydetmiyorum, şöyle bir amacım vardı deme ihtiyacı hissediyoruz. Bu da bizim algımızın bir şekilde çarpıklaştığını düşündürüyor bana. Yani sürekli insanların bir şeyleri kaydederken niyetini okumaya başladığımızı düşündürüyor. Ve ben de mesela bir şeyi kaydedeceğim zaman kendimle çelişiyorum. Bu çok ilginç bir şey. Yani senin işin bu olduğu için, yani hobi ya da seni mutlu eden şey her ne dersen bu, senin için çok daha büyük bir ikilem haline geldi mi bu, yoksa bunu aştın mı?
Yok, hala daha zorlanıyorum ama bir tık daha rahatım. Yani şöyle, çevrenin ne düşüneceğine dair bir tık daha rahatım. Ama tabii ki de yani böyle belli kuralları ya da işte karşındaki insanları rahatsız etmeyecek bir kayıt yönteminden bahsediyorum. Dediğim gibi hani bir şey o an hani telefonla fotoğrafla yapamıyorsam bile hani tutup yazmaya, bunu not etmeye çalışıyorum. Yani en şey hani böyle elimizde kağıt bilet yok artık yani ve ben buna şey yapıyorum böyle hani ya tabii ki de çevreyi koruyoruz bir yandan vesaire. Ama korkuyorum yani bu bir kötü bir şey değil bundan korkmak bence. Çünkü yani 10 sene önceki film festivalinin biletini sergileyip bir değer addedebiliyoruz ya ona. Hani bu yıllara dair değer addedebileceğimiz ne olacak bundan 10 sene sonra için? Hani ben biraz buna aslında kafa yorarak da başladım bir yandan. Bir yandan da böyle linç kültüründen de etrafımda üreten insanların ne kadar yorulduğunu gördüğüm için de hani ya ben eleştirmen değilim, sen bunu niye yaptın? Hani biz kendi aramızdaki muhabbetle de aslında hani biraz bunu konuşuyordum zaten insanlarla. Sen bunu niye yaptın? Hani bunu amaçladın, ben bundan bunu aldım falan gibi derken ya bunu evet yani bu masada kalması ve galiba daha fazla insana ulaşsın. Ya daha fazla insandan kastım on binler değil. Binler belki ya da yüzler ama bu bir kayıt, hani arşivlenecek bir şey ve bundan 10 sene sonra bu zamanki sanatçıyla ilgili merak eden biri dönüp bulabilecek bir arşiv olsun istedim açıkçası.
Bir de orada sen hassasiyetleri tartarken de kendi içinde bir ikileme girmişsin. Yani biletlerin neden basılı olmadığından şikayet ediyorsun ama bunu dillendirirken iki kez düşünüyorsun. Yani bu bence korkunç bir şey. Çünkü 10 yıl sonra sen o konsere gittiğini nasıl hatırlayacaksın? Mesela ben şu an benim konser arşivlerimi ve işte gittiğim yerlere dair biletlerimi sakladığım bir kutum var. Ara sıra gözüm çarpıyor o kutuya. İçinden flash disk arayacak oluyorum, hiç kullanmadığımız şeyler. Bir anda diyorum ki ben 10 yıl önce Red Hot Chili Peppers konserine gitmişim. 6 yıl önce şu trene binmişim. Yani benim bu tip ufak birkaç A4 boyutundaki hazlarımdan kastım da belki zihnim için hazlar ama belki benim belleğimi yenileyen şeyler, herhangi bir holdingin genel müdür yardımcısının özel kaleminin yılda 10 bin mil uçakla seyahati kadar dünyaya zarar veriyor mu? Bu tartışma konusu. Yani ben kötü hissedeyim, güzel. Ama sanki bizim konser ya da tiyatro, sinema biletleri bunları bir şekilde basıyor olmamız dünyanın sonunu getirecekmiş gibi de gelmiyor. Yani sen diyorsun ya dünyayı koruyalım ama diyorsun. Yani şu an bile çekiniyorsun bu konuda dürüst fikrini söylemeye.
Ya evet, çünkü dediğim gibi hani ya bu bir de şey böyle mesela hani biz Türk dili mezunuyum ben ve hani o zaman işte bakıyorduk işte Tanzimat döneminde işte bu roman şu çok eleştirilmiş. Atıyorum kıymeti şimdi anlaşılmış falan diyorduk ya mesela hani. Ben bu dönemde hep şunu söylüyorum hani biz şu an bir şey eleştirirken hani biz değişimin içindeyiz ve biz farkında değiliz hani nasıl bir şeye etki ediyor falan. Hani belki de dönüp baktığımızda hani 10 sene sonra şey diyecekler, pandemi döneminde online konser vermişler. Yani ne kadar büyük bir devrim falan diyecekler belki de. Ben de mesela tam dediğin ikilem yani bir yandan ya online konser mi olur diyorum. Bir yandan yani ben nasıl gideyim Hollanda'daki konsere şu an hani param yetmeyecek ama online olarak dinleyebiliyorum ha falan hani gibi bir böyle tuhaf bir ikiliğin içindeyiz. Ya insan olmanın da özü budur tabii ama yani bu ikili hem seviyorum hem sevmiyorum gibi bir tezatlık barındırıyorum yine yani kendi içimde açıkçası. Ya yine bir online konser demişken mesela bu da başta çok üzerine kafa yorduğum bir şeydi. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Online konserler ilk çıktığında bu pandeminin ilk başlarında insanlar şöyle bir şey demeye başlamıştı. Çok rahatmış ya. Yani koltuktayız. İşte trafikte kalmadık. Biraz sırasında değiliz falan. Ben şey dedim. Arkadaşlar hani bu pandemi bittiğinde sahneler kalabilsin diye olan bir şey. Farkındasınız değil mi? Hani hep online konser olmayacak hayatımız boyunca. Tabii ki daha iyi hani belki bazı noktalarda ama hani o başka bir kültür, bu başka bir kültür. Yani hep bir şeyi yok edip yerine bir şey koymak üzerine. Hani bir böyle entegre edelim ya da bu niye bunun için mi var gibi bir kafa yormak yok genel olarak benim gördüğüm şey. Buna da biraz üzülüyorum. Hani bu sadece ben düşünüyorum gibi bir yerden söylemiyorum tabii ki de. Eminim ki vardır bir sürü düşünen insan. İşte biz birleşelim. Biz bu düşünen insanlar olarak birbirimizi daha çok tanıyalım kafasındayım açıkçası.
Ya bu işte evde oturup online olarak bir şeyler izlemek, bir şeylerden keyif almak güzel ama dediğin şey çok doğru. Yani bunu övme konusunda biraz aceleci davrandı bence insanlar. Çünkü yani şunu unutuyoruz bence. Online konserden keyif almanın tek şartı herkesin sadece online izleyebildiğini bilmek. Orada birileri varsa, birileri o etkinlikte eğleniyorsa sen online izlediğin şeyden keyif almıyorsun. Yani hangi bilgiye çöp attığımıza bağlı. Hani o an onu övmek sanırım şu anlama geliyor. Herkes online evde oturuyor, herkes dizi izliyor. Ben konser izliyorum ya. Yani ben şu an herkesin bir adım ötesindeyim. Yani böyle sürekli bir şeyleri övmeye gerek var mı, yok mu bilmiyorum. Ve şimdi modern hisler, modern hassasiyetler ve modern hazlara girmişken en sevdiğim konular, en sevdiğim tartışma konuları. Burada aslında tartışmalar arasında senin fikrini merak ettiğim bir diğer konu, üretimin kaydını tutuyorsun, güzel, kendin de üretiyorsun. Ve üretime kavramı üzerine özellikle şu konuda düşüneceğini çok merak ediyorum. Yani hiçbir şey üretmeden, kalem, mikrofon, her neyse bizi üretmeye iten şey, onu oynatmadan bir şeylere ara vermek mi? Yoksa üretim durmamalı mı sence? Senin zihnin nasıl işliyor? Yani az önce dedin ya, klasörler hiç de küçük değil, çok büyük. Hatta ara ara diğer yaşamsal klasörleri ezip insanı bloke diye ediyor olabilir. Bunca üretimi kaydettikten sonra diğer insanların, diğer üreticilerin zihnindekileri de görünce sende bence enfes bir içgörü hazinesi var. Umarım, bak burada seni uyarıyorum, umarım bize iyi gelecek şeyler söylersin. Kimsenin yuvasını, kimsenin hayallerini yıkma lütfen.
Ay. Tamam tabii ki de teşekkür ederim. Çok güzel bir soru bu arada Tansel. Ya övgü de var içerisinde. Çok teşekkür ederim. Ya şöyle içgörü hiçbir zaman bitmeyecek bu arada. Bu deneyimin en güzel yanı bu kesinlikle. Ya yani benim üretim kaydındaki en böyle haz aldığım şey bu zaten yani. Ben üretimin bittiğini düşünmüyorum. Kafa yani zihinde üretim bittiğini düşünmüyorum. Bir şeyler oynatmadan da kesinlikle devam ediyor. Zaten o ara vermek dediğimiz şey aslında yani şöyle bir sekmeyi yana almak gibi bir şey yani. O orada aslında duruyor. Bir tık işlemcinden de götürüyor yani ama sen öteki yandan bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ve hani sonra orası ile ilgili bir şeyi orada bulup o sekmeye geri dönüyorsun gibi bir durum. Yani ya bunu İki bölüm şey Efe'nin bölümünde de hatta konuştuk daha yeni çıkan bir bölüm hani Efe de aynı şey söyledi hani üretmek yalnız evde işte şunu yazayım ben şunu bitireyim işte falan deyip olan bir şey değil bence de dedi o da. Hani arkadaşlarla konuştukça işte bunun üzerine düşünerek olan bir şey. Bazen yalnız da kalmak gerekiyor. Ben ekleyebilirim yani. O da şundan ötürü yani. Kitap okuman gerekiyordur. Bu işte kafandaki sesleri duymak için bir süre yalnız kalman gerekiyordur falan. Hani herkesin formülü çok farklı. Ama bu dediğin şeyde ortak nokta aynı gibi geliyor bana. Yani bende de öyle. Ben şimdi bunu düşünmeyeceğim deyip onu bir kaldırıp bir kenara atamıyorsun. Yani zaten düşünmek istemiyorsun artık. Duruyor. Sen gündelik işlerine ya da başka şeylere devam ediyorsun. Ve sonra ona geri dönüp yapıyorsun. Zaten bu arada üretememek durumu seni orada rahatsız edebiliyor. Şöyle, sen diğer şeyleri yapıp ona vakit ayıramadığını hissettiğin zaman zaten üretemediğini hissediyorsun. Ve onunla ilgili bir hayır, benim şu an orada olmam gerekiyor, onu yapmam gerekiyor demeye başlıyorsun. O zaten aslında yine tam dediğin gibi onu yapamamak olmak bile kafanın orada olduğunu gösteriyor. Ve hani onunla ilgili düşünmek istediğini gösteriyor. Orada da yine üretmeye devam ediyorsun bence yani. Bence mutlu bir cevap verdim. Bu benim hissimdi zaten yani. O yüzden öyle yani. Bazen ya benim ilk çıkış noktam da oydu yani. Beklemek gerekebiliyor. Zaman ayırmak gerekebiliyor. Yani bunlar kötü şeyler değil ya. Ben de mesela benim de bir sürü fikrim var. Sanat alanında, kültür alanında ya da ne bileyim hani böyle sinemada, tiyatroda olmasını istediğim şeyler. Ve daha yani bu senenin başına dillendirebilirim. Ya ben evet bir senaryo yazıyordum falan gibi. Ve böyle birkaç kişi şaşırdı şey dedi. Biz bunu bilmiyoruz hani falan. Dedim ki evet çünkü söylemedim. Çünkü yapamıyorum, üzerine çalışamıyorum. Ama hayır çalışıyorsun aslında. Bu senin aklında var deyince o insanlardan tamam evet bu da böyle bir şeymiş dediğim bir dönem. Ama ben de mesela şu an buna daha fokuslu bir şeyler yapmak istiyorum. Yani üretim kaydına daha fokuslu bir dönem olmak istediğim için. O evet var ama yanda var gibi hani böyle olacak. Yani ilk üretim kaydına ilk başlarken şey demiştim. Rafa kaldırdığım tüm fikirlerimden özür dileyerek başlıyorum buna falan gibi böyle bir cümle kurmuştum. Biraz afilli olmuş farkındayım ama hani şey. Öyle ama yani rafa kaldırıldı ve hiç olmayacak gibi davrandım onlara ama olacaklar bir gün bence.
Aslında bu yan sekmeye alma, rafa kaldırma, raftan indirme bunlardan bahsettin. Ben bunların arasında nasıl geçişler yaptığını gerçekten merak ediyorum. Normalde bizim tartışacağımız, öncesinde konuştuğumuz konulardan biri değil. Çok fazla üretenle karşılaştığın zaman şunun gibi bir etki yaratıyor. Mesela bazı dönemler olur. Çok fazla kültürel tüketim yapamazsın. Film izleyemezsin, kitap okuyamazsın. Bir arkadaşın vardır. Günde bir kitap bitirdiğini anlatır. Her gün bir film izlediğini anlatır. Onunla buluştuğun gün şey dersin. Ya ben bugün şu kitaba başlayayım ya. Bugün dönüşte ben hatta dur telefondan okumaya başlayayım. Yani o bir diken üstündelik verir sana. Çok fazla üreten insanla konuştuğun zaman, farklı üretim süreçlerine girdiğin zaman sendeki bu diken üstündelik hissi yani iyi anlamda söylüyorum. Çünkü sürekli üretmeyi hatırlamak, üretmeye kendimizi hatırlatmak gerekebiliyor bu senaryo örneğinde olduğu gibi. Bu his sende nasıl gelişti? Yani iyi yönde mi etkiledi yoksa ya biraz daha rahat olayım mı? Hani üzerine çok düşünmesem olur mu dedirtti.
Bunu ben de düşündüm bayağı üstüne. Yani şöyle konuştukça aslında bazı fikirlerimle ilgili daha böyle dönüşümler de yaşadım mesela. Yani hani bunu ben böyle yaparım ileride falan gibi. Yine biri sormuştu hani, çok fazla şey öğreniyorsun. Bir yandan böyle senin için hani neyi nasıl yaparım bir yolu gibi. Çok öyle bir niyetle çıkmadım ben yola. Hani şey gibi değil bu böyle bir kendime net yani nasıl anlatsam bir okul gibi görüp de hani bir yandan böyle bu iş böyle yapılır falan gibi bir şey değil. Öğrendiklerim daha böyle onların bu süreçte kendileri üzerinde ruh hallerini koruma yani ya da işte moral motivasyon korumalar üzerinden aslında kendime dersler ve moraller çıkartıyorum. Diken üstünde hissetmiyorum ya hani gerçekten yani ilk sezondan beri hiçbir zaman öyle bir şey hissetmedim. Bu biraz benim kendi yapımla ilgili. Ben hiç hırslı ve böyle etrafındaki insanları kıskanan biri olamadım. İlkokuldan beri bu böyle. Yani böyle hiçbir zaman ya hep böyle şey olmuş. Bu bunu ne güzel yapmış. Vallahi helal olsun falan gibi bir şeydeydim. Her zaman böyle bir çocuktum. Şimdi de öyleyim. Onun da bir etkisi var bence. Şimdi de hani biraz daha böyle diken üstündeliği bazen şey için hissediyorum. Ya evet acaba geç mi kalıyorum bazı şeyler için hissini arada geliyor bana. Öyle olduğunda da yani biraz şey girebilir ama gerçekten dönüp bölümlerimi falan dinliyorum. Yani böyle iyi gelsin diye insanlar anlattığı şeyleri dinliyorum. Çünkü o hissi biliyorum. Oradayken ne hissettiğimi, hani o gün orada konuşurken ne hissettiğimi hatırlamak istiyorum. O iyi hissi geri getirmek istiyorum. Biraz şey gibi hani böyle kötü olduğunda işte dönüp Friends izlersin, bir şey izlersin falan. Yani öyle bir şey galiba. Şu an böyle sesi düşününce öyle bir cevap verebilirim. O yüzden yok diken üstünde hissetmiyorum. Ama bu kültürel tüketimle ilgili şunu eklemek istiyorum ben de. Çok değişti alışkanlıklarımız. Yani ben zaten böyle yine üretim kaydının başında ilk böyle çıkış noktası da oydu. Ya yani bir sene boyunca kitap okumadım, film izlemedim, tiyatro izlemedim. Çünkü çok çalışıyordum. Ve hani böyle kültür sanat sektöründe bir yerde çalışıyordum. Ve çalıştığım için bunların hiçbirini yapamadığımı fark ettim. Yani yoğunluktan hani tabii ki de. Ama hani beyin de almıyor bir yerden sonra falan. Ve şey demiştim hani. Ben İstanbul'a bunun için geldim. Ben bunu yapacağım pandemi. Bu açılmalar başladıktan sonra. Şimdi geçen bir yazdı bana her gün bir oyundasın falan. Şey dedim. Hatırlatıyorum kendime. Yani bak hiçbir zaman gidememiştin. Ve hani çok üzülmüştün. Hani kaçırdım o sezonki oyunlar falan. Hani tiyatro dediğin şey de öyle bir şeydir ya. Hani sezonda izledin. Belki izleyemezsin seneye gibi. O yüzden Böyle biraz onu hatırlatıyorum kendime. Kendi kendimi dürttüğüm nokta o olabilir. Yani birinin ne kadar okuduğu ya da ne izlediği gibi değil de ben kendime hani o dönemim vardı falan gibi. Film için de bak mesela evde film çok izleyemiyorum bu ara yine. Yani şey sinemada izlemeyi daha motiveyim, daha iyi geliyor falan gibi bir durumdayım. Bakalım.
Valla sen her sabah uyandığında Esra Ece Kuleci bugün senin sanat için başlayan günlerinden biri diyerek ayna karşısında kendini motive ediyorsun anladığım kadarıyla ve bence bu çok güzel duruyor. Yani ben seni takip ederek aslında İstanbul kaosundan uzak kalıyorum ama etkinlikler de varmış diye biliyorum ara
Aa çok tatlı. Teşekkür ederim. İyi bir şey oldu şu an
Yani
bu.
benim için de iyi oluyor. Çok yorulmadan sanat etkinliklerini takip edebiliyorum. Ve sen anlatırken benim ilgimi şu çekti. Dedin ya ben hevesli değil de hırslı biri değilim. Bu bence senin takdir edebilmeyi öğrenmene yol açmış ve insanların üretimlerinin gıybeti yerine üretimlerinin kaydını yapmana yol açmış. Çok kıymetli bir özellik ve iyi bir dinleyici olmana da yol açmış. Yani bir podcast üreticisi görünce zaten benim ilk merak ettiğim şey onun dinleme alışkanlıkları, onun dinleme tarzı. Sen de bu dinleme davranışını biraz daha merak ediyorum. Çünkü sen herhangi birini dinlemiyorsun. Kimi zaman senden daha çalışkan, kimi zaman senden daha üretken. Çünkü hepimizden üretken insanlar var ve gidip konuşmak istiyorsak kendimizden daha üretken görüyoruz. Yani bir şekilde ondan öğrenecek bir şeylerimiz ya da anlatacak bir şeylerimiz olduğunu düşünüyoruz. Ne kadar podcast obrusun bilmiyorum ama şöyle bir soru soracağım. Senin podcastlerinin de süreleri değişiyor. Bazen uzuyor, bazen kısalıyor. Mesela son Efe Tunçer'le olan bölümün 50 dakika. Ama ben içeriye şöyle bir sarıldığım zaman hemen bitirebiliyorum. O yüzden beni hiç zorlamıyor. Sence ideal uzunluk ne olmalı? Hem üretirken hem de tüketirken. Çünkü bu konuda yorumlar aldığını, tepkiler aldığını iyi ya da kötü bilmiyorum. Tahmin edebiliyorum. Hem üreticinin yani şey olur ya gidip pazara nasıl gidiyor işler dediğinde bir serzeniş olur. Hem üretici tarafını hem de tüketici tarafını filemiz dolmuyor. Ne yapacağız bu krizde diyen tüketici gibi iki taraftan da çok merak ediyorum.
Ay bu benim en zorlandığım alan. Yani podcast dediğinde benim böyle kanayan yaram budur yani kesinlikle. Ya şöyle ben ne kadar podcast oburuyum. Ya ben çok dinliyorum ama son zamanlarda şöyle bir şey var. Aslında konuk alacağım insanların eski bölümlerini ya da onların ürettiği podcastler varsa. Mesela Efe örneğinde hani Efe'nin kendi podcast'i ve diğer Meriç'te yaptığı podcast'in bütün bölümlerini hani dinledim. Teras Nor zaten önceden dinliyordum. Son sezonda birkaç eksim var. Onları dinlemiştim ama hani o şey konusunda öyleyim. Öyle bir merakla dinlediğim için de bu arada hani en son onu fark ettim. Ya ben kaç dakika bakmıyorum bir şey dinleyeceğim zaman. Yani öyle bir şeyim yok. Çünkü ya ben onu dinliyorum, başlıyorum ve zaten hani dediğim gibi içerik bana hitap etmiyorsa zaten hani devam etmiyorum. Ediyorsa ve uzunsa ve artık ara vermem gerekiyorsa zaten ara veriyorum. Ya kitap okumak gibi yani hangi birimiz kitabı ilk oturuşta bir saatte bitirebiliyoruz zaten. Yani boyuna yani boyutu ne olursa olsun hani şey gibi değil bu. Hani evet bak dediğin gibi belki kalın bir kitaba başlamaktan korkmak gibi bir hissi var uzun bir podcast olduğunda ama ben hep kendime ve hani bunu söyleyen insanlara şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Hani bu bir arşiv niteliği taşıyor. Hani o an akışta bu böyle bir şey çıkıyor. Buna çok müdahale etmek istemiyorum diyorum aslında. Şimdi biraz daha böyle evet ben de bir standart oturtmaya çalışıyorum ama standart gibi de değil aslında yani böyle fixlemiyorum yine kafamda. Ama hani böyle maksimum 45 dakika olsun gibi bir şeyle. Burada da şöyle bir şey bana aslında yardımcı oluyor. Bunun bir yandan hani Aposto'da yazılı formatta olması. Hani bazı şeyleri oraya atıp hani yazılı halinde konuşuyoruz gibi olabiliyor. O bir tık iyi hissettiriyor bana. Ama hani dediğim gibi hırsla alakalı da bir şey bu ve bunda ilk hedefimin böyle medyada işte çok dinleneyim falan gibi bir şey olmamasıyla da alakalı bir şey. Yani bu bir tık arşiv daha arşiv olması daha ön planda olan bir içerik. O yüzden de ya dediğim gibi ben bakmıyormuşum hani onu fark ettim bu sorunda hani. Ben bakmıyorum gerçekten ne kim ne kadar dakika kaydediyor falan. Ama bunu yapmaya başladığım için kim ne soruyor diye bakıyorum biraz. Yani soruların ilk başta da öyle çıkmıştı aslında böyle soruları beğenmiyordum bazı insanların. Beğenmiyordum derken şey bir yandan değil. Yine böyle üsluptan söylemiyorum aslında. Ya ben bunu merak ederdim bu insandan. Niye sorulmamış bu dediğim bir noktadan. Ece senin merakın kendine çünkü sen o zaman yap. Hani gibi bir noktaya evrildi. O insan bunu merak ediyor. Sen de bunu merak ediyorsun gibi bir şeyle başladı zaten o da. Öyle öyle yani hem sorulara bakıyorum hem de böyle uzuna bakmıyorum. Bir de bir şey daha. Bir kişi böyle birkaç kişiden bu yorum almıştım ilk sezonda çok hoşuma gitmişti. Dikkat ettiğim bir şey ve insanlar bunu fark etmesi çok hoşuma gitmişti. Şey demişlerdi sen host olarak çok az dahil oluyorsun. Yani biz gerçekten konu dinlemeye geldiğimizde konu dinleyebiliyoruz. Hani sözünü kesmiyorsun, araya girmiyorsun hani gibi bir şeyle. Ya da üstüne çok fazla bir yorum yapmıyorsun gibi. Ben de hani söylüyorum konuya. Ya ben çok konuşmayacağım şu an. Hani sen daha böyle alanlaşacağım sana ama senden öğrendiklerimin üstüne ben hani yazılı formatta daha böyle üzerine bir şeyler katıp söyleyeceğim. Bu yine bir kitap okumak gibi bir örnek verebilirim buna yani. Hani ben podcast'i yapıyoruz. O an tabii ki de ani reaksiyon veriyorum. Aa böyle mi işte ya da aa ben bunu çok beğendim şu an falan gibi ama tüm o dinlediklerimizden bana kalanlar böyle bir 2 hafta edit süreci bilmem ne derken sürekli dinleyerek bir böyle damıtma şeyinden geçiyor. Yani biraz yavaş üretme sebebim de o. Yani 2 haftada bir ideal bir şey benim için yani. Ben haftada bir yapamam gibi geliyor hala daha.
Zaten sen podcast'i yayınlıyorsun. O podcast'in rafine içeriğe sahip olduğunu anlamak için bültene bakmak da yeterli oluyor. Yani vaadini farklı yerlerde sunabilen bir içerik. O yüzden 2 saatte olsa dinleyen şunu diyecek ya burada 2 saat gerçekten 2 saat olması gerekiyormuş. Yani süremizin sonuna geldik deyip kapattığın bir içerik olmadığı ve bunu da orada top çevirmek çerçevesinde yapmadığın çok belli oluyor. Ve dedin ya konuklarımla farklı bir ilişki kuruyorum. Orada kimi zaman çok az konuşuyorum ama anlatacaklarımı bültende yazıyorum. Çok ilginç bir yaklaşım. Yani mesela konuğunla nasıl ilişkilendiğini ben o açıdan çok merak ediyorum. Yani bir sürü insanla konuşuyorsun. Kimi zaman seni çok heyecanlandıran insanlarla program yaptığını tahmin edebiliyorum. Kimi zaman da güzel işler yapıyormuş, insanlar önemsiyordur, onunla konuşmalıyım dediğin bazı insanlar da olabiliyor. Saygı duyuyorsundur ama her gün takip etmiyorsundur. Hani birçok ilgilendiğin bir de orta seviyede ilgilendiğin konukların vardır. Bilmiyorum. Ya da hepsi çok ilgilendiğindir.
Yok
Bakışlarından şu an tüm cümlelerimi değiştiriyorum.
yani hiç öyle bir şey yok bende çünkü ya tam dediğin gibi bir tık az yani dediğin gibi bir şey olsa bu arada çok büyük fark olur bölümler arasında yani çünkü böyle çok detay titiz yaklaşıyorum bazı şeylere sadece şu olabilir ya şöyle bir örnek verebilirim yeni radarıma girmiş bir insanda o an konuk almıyorum hani peşi sıra hani ben biraz daha vakit geçireyim bu kişiyle gibi bir şey oluyor. Vakitten kastım hani sosyal medyasını takip etmek işte belki yeni sezonda yaptığı şeylere bakmak gibi gibi. Hani o ona şöyle öyle bir şey söyleyebilirim ona yani yeni tanıştım insanla hani yine böyle evet merak ediyorum ama çok detaylı da bir şey bilmediğim için o an konuk almak yerine biraz süre verip o şeyi biraz uzatıyorum yani tanıma süreci veriyorum. Ya bu yine başta konuştuğumuz şeye geliyor aslında. Sosyal medyada ya ben etiketlere çok karşı bir insanım. Çok bundan çok yaşadım bunu yani bana çok etiket vuruldu ve böyle hayır ben böyle bir insan değildim falan diye cevap verdim. Sosyal medyada paylaştıkları üzerinden de insanlar bir şeyler sorabilmek iyi hissettiriyor bana yani. Buna şöyle bir örnek verebilirim aslında. Hani ne okuduğunu ne içtiğini paylaşıyorsun hani ondan da ben güzel bir soru çıkartabiliyorum kendi adıma. Hani şey diyorum. Hep kahve paylaştığını gördüm. Galiba daha çok kahve odaklanabilen birisin. Çaycı değilsin. Hani bu bence iyi bir konu mesela. Ben bunu genelde herkese soruyorum. Yazı yazarken çay mı içiyorsun, kahve mi içiyorsun diye. Hani böyle şeyler. Yani bu tarz bilgileri sosyal medyadan alabiliyoruz. O yüzden ben bu dijital çağda bir tık seviyorum bu anlamda. Ama tabii ki de bir denge falan diyorum arada yani.
Bence o dengeyi bazen konukların da diyor. Çünkü senin anlattığın bir anekdot beni çok şaşırtmıştı. Yani benim mesela konuklarımla konuşmadan önce oldum olası ne çok bilgili ne de çok cahil olmak. Tam orta seviyede olmak. Konuktan da yeni bir şeyler duymak. O an bir şeylerin kıvılcımlanmasını beklemek. Senin mesela bir konuğunun haberi olmadan ya onun unuttuğu bir bilgiyi sarf ettiğin bir bölüm olmuş. Ben şoke olmuştum yani duyduğumda bir anda çok ilginç gelmişti yani bu durum. Ve bu senin orada kurduğun üçgeni tamamlıyor. Yani üretimi kaydetmek, üreten kişiyi bulmak ve onu tam anlamıyla ürettiğiyle tanımlamak. Yani hepsini bir arada yapmak için bunu yapıyorsun. Hani ya üretenlerle sohbet edeyim, bu da güzel bir şey olur demiyorsun. Sen gerçekten o arşivi dört başı mamur bir şekilde yapmaya çalışıyorsun. Bir anlamda aslında seküler iş ahlakı gibi bir şey yani tam anlamıyla.
Çok iyi, teşekkürler.
O iş ahlakını anlatıyor senin yaptığın. Hem takdir ettim hem de ürktüm. Bir gün bir üretim sürecinden sonra konuğun olursam belki ilkokulda yaşadığım bir şey benim karşıma çıkacak, bilmiyorum.
Ya yani şöyle, orada da şöyle bir şey oldu aslında. Yine hani Efe'nin adını dördüncü kez falan almış olacağız herhalde. Bir de abi Çağlar'da da böyle bir şey olmuştur. Onu da anlatırım. Aslında o böyle yani 2017'de falan verdiği bir röportajda mesela spora başlamıştım hani lisedeyken falan gibi bir şey söylemiş. Yani böyle bir cümlelik bir şey, bir röportajda bir cümlelik bir şey. Ve hani şey, bunu nereden biliyorsun dedi podcast'a. Ben ya var hani okudum bir yerde falan hani böyle. Bir yandan da bu araştırma süreci de bana şunu da gösteriyor zaten. Hani o kadar büyük bir dehliz ve o kadar kötü her şey sınıflandırılmış ki bir şey bulmak çok zor. Hani gerçekten çok zor. Hani ben bir insanın 2012'de verdiği röportajı da bulabilmeliyim bence yani gerçekten. Ya bu hani gazetede ise, basılı bir şeyde ise kütüphane var. Nasıl alabileceğini biliyorsun. Çok büyük tasdiklerine falan, ama dijital dünyada Google'da bir şey aramak dünyanın en zor şeyi yani gerçekten. O anlamda mesela tiyatrolarda bir tık daha rahatım. Tiyatrolar TV diye böyle bir web sitesi var hani ve böyle Sezen Suzan oyunları listeliyor. Gerçekten hani aa evet bu oyunu izlemedim ve şu yıldaymış falan deyip bütün oyunun künyesine falan dolaşabiliyorum. Bayağı mutlu ediyor bu beni mesela. O yüzden hani çok iyi bir soruydu bu. Teşekkür ederim. Bazen geleceğe dönelik de şeyler oluyor. Mesela Çağ ve Çağlar'ı konuk almıştım Sardunya filminde. Şey hani çekilen mekanı sormaya çalıştım. Şey demiş, çok iyi hizmet ediyor filme. Hani ben çok beğendim falan. Şey dedim, sakın benim evim demeyin. Hani kendi eviniz olduğunu söylemeyin dedim ve güldüler. Evet bizim evimiz falan dediler hani böyle. Hani bir tık ürkütücü farkındayım ama aşırı eğlenceli. Çünkü ya evet böyle düşünüyorum ve hani şey oluyor. Yani çıkıyor zaten bu. Bu enerji çıkıyor aslında. Yani çok tahmin edilemeyen şeyler de bilmiyorum olmadığını düşünüyorum ben. Bu benim zihnimle de alakalı olabilir tabii ki de ama. Ya yıllardır da hani sektörde gözlemlemekle de alakalı bence hani bunu yani setlerde de bulundum, başka şeylerde de bulundum. Hani biraz böyle anlayabiliyorum demek istemiyorum. Anlayabildiğimi çok düşünmüyorum da hani bu burada zorlanmışlardır deyip soru sordum. Evet biz sette gerçekten bununla çok zorlandık. Teşekkürler diyor. Ben de mutlu oluyorum. Yani konuklar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum.
Orada senin zihnine girmek bizim için çok keyifli oluyor. Hem aslında programının minik anatomisini yaptın, hem de üretme, tüketme, modern hislerimiz, bunlar hakkında biraz dertleştik. Üretici, nasıl diyeyim, üretici tarafından diyeyim. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Üretim Kaydı Aposto Radyo'da, Esra Ece Kuleci takip edebileceğiniz tüm mecralarda. Benim gibi başka şehirlerde yaşıyorsanız ya da İstanbul'da yaşayıp her gün Kadıköy'e ya da İstiklal'e gidemiyorsanız size tüm bunları ücretsiz bir şekilde sanat rehberliği tadında sunuyor. Podcast'ini zaten takip etmenizi ve bültenini de aynı şekilde takip etmenizi öneriyorum. Çünkü podcast'te olan bültende olmayabiliyor, bültende olan podcast'te olmayabiliyor. İkisi farklı içerikler. Ben baktığımda umarım bunu her hafta ya da her bölümde yapmıyordur dedim bültende ve her bölümde yapıyormuşsun. Ben üzüldüm çünkü ben o kadar uzun bültenler, o kadar detaylı bültenler yazamıyorum.
Uzun bülten dedin, veda etmeden onunla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Ben bazen uzun yazdığımı fark etmiyorum. Hani bana böyle çok normal bir uzunluk gibi geliyor. İnsanlar Ece biraz uzun olmuştu ama okuduk diyorlar, sağ olsunlar. Evet uzun bültenleri de okuyanlar vardır diyorum. Ve hani sen de kendi bültenin ideal uzunluğu o demek ki diyorum. Sana da böyle bir motivasyon verebilirim yani. çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldım. Kendi üzerime düşünmediğim şeyleri de düşündüm bu arada yani. Bir tık konuklarımla empati kurdum. Teşekkürler bu konuda. iyi oldu. Gerçekten çok keyifle dinliyordum seni zaten. Ben de çok keyif alarak katıldım. Çok teşekkür ederim sorular ve davetin için.
Rica ederim. İyi ki geldin.